Ayrım 6. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 35. Nihayet Yassıada Mahkemesi'nin duruşma tarihleri ve tutukluların kapsamlı suçları belirleniyor. Babasını Feridun savunacak. Hiç görmediğim bir şevkle gece gündüz çalışıyor. Yoğun taleplere karşın başka dava kabul etmeyip tüm bilgi ve yeteneğini babasının savunmasına harcıyor. Yaşamı boyunca gerçekten gurur duyabileceği bu savunma sonucu Hulusi Köymen Yassıada'dan tahliye edilecek ve Feridun Köymen, Cumhuriyet Gazetesi tarafından seçilen yılın en iyi iki avukatından biri olacak. Gazete manşetlerinde her gün yeni yolsuzluk suçlamaları boy gösteriyor, tutuklamalar devam ediyor. Bir sabah ilk sayfada iri puntolarla Kromit Limited şirketinin yasa dışı işlerinden bahsediliyor. Şirketin 1960 yılındaki borcu 140 milyon ve Oğuz Akal, Bağlamcı da tutuklu. Haberi okuyunca donup kalıyor. Hüsamettin Bey'in ortaklıktan ayrılmakla ne kadar isabetli hareket etmiş olduğunu düşünüyorum. Onun kişiliği bu kabil skandalları kaldıracak türden değil. Daha Bağlamcı'ya götürülemeden ya kalp krizinden gider veya felç olurdu sanırım. Oysa dayım dayanıklı. Yargılandığında her kuruşun hesabını verip beraat edecek ve işinin başına dönerek imparatorluğunu yeniden kuracak. Babam İflas edip perişan durumda ölürken Oğuz Bey daha uzun yıllar lüks bir yaşam sürdürecek. Yaşanan sıkıntı ve endişeler hamileliğim üzerinde de olumsuz etki yapıyor anlaşılan. Şimdilik yegane belirgin sinyal bebeğimin çok biçimsiz bir pozisyona geçip orada kalmakta direnişi. Karnımın şişkinliği iyice sağa kaymış, çarpık bir görüntü sergiliyor ve karaciğerime baskı yaparak rahatsızlık veriyor. Ama genelde iyiyim, derslerime devam edip bebek sevincimi öğrencilerimle paylaşıyor ve bu arada öğretmenliğimin ilk başarısız deneyimini yaşıyorum. Daha önce hiç sorun çıkartmamış öğrencim Serdar, bir sabah çok garip bir davranış biçimiyle ders boyunca huzursuzluk yaratıyor. Rica ve uyarıların her zamanki etkisini göstermeyince kendisini sınıftan çıkartmak zorunda kalıyor ve başıma ilk kez gelen bu olaya üzülüyorum. Ders bitiminde kapı dışında asık bir yüzle dikilip duran çocuğa yaklaşıp, "Niçin böyle yaptın bugün Serdar? Neyin var senin?" diye sorduğumda beni kahreden bir cevap alıyorum. "Dün gece dedem öldü öğretmenim. O benim en iyi arkadaşımdı." ve ağlamaya başlıyor. Anlayışsızlığımdan usanarak hemen sarılıp özür diliyorum Serdar'dan. Teselli türünde birkaç belli kelime mırıldanarak uzaklaşırken, çocukların dünyasına, onların o gizemli iç alemlerine ulaşmanın güçlüğünü düşünüyorum. Kim bilir, onarılması imkansız ne kadar çok yanlış yorum ve tutum olmuş ve olacaktır biz büyüklerin, özellikle de öğretmenlerin. Final sınavlarını tamamlayıp bir süre için TED'e veda ediyorum. Elime başarı ve teşekkür belgemi vererek, göreve hazır olduğumda beklediklerini söylüyorlar. Yeni amacım, tüm zamanımı yaklaşık 2 ay sonra doğacak çocuğuma hasrederek verebileceğimin en iyisini ona vermek. Böyle bir olanağa, hatta lükse sahip olduğum için çok şanslı ve mutluyum. Bebeğim hep kıpır kıpır, hareketli, tekmeler atıp durmakta ama yerleştiği sağ pozisyonu değiştirmemekle direniyor. Son kontrol için gittiğimde jinekolog doktor Zehra Kayaalp bana tamamen hazırlıksız olduğum bir haber veriyor. Kendisi de hamile ve rapor almak zorunda, yani benim doğumumu yaptıramayacak. Güvendiğim, sevdiğim doktorumun bu haberini duyunca müthiş bir paniğe kapılıp dünyanın sonu geldi sanıyorum. O ise her zamanki sakin tavrıyla telaş etmememi, vakti gelince doğum evine gitmemi öneriyor. Orada emin ileride olacağımı söylüyor. Çaresiz kabullenip, etrafı telaşa vermeden büyük günü bekliyorum. Muhsine Hanım bizde. Yanımda bulunması önemli bir analık görevi ve soğukkanlı, akılcı tutumuyla gerçekten destek olmakta. Beklenen an nihayet 9 Ağustos 1960 sabaha karşı geliyor. Hastaneye vardığımızda derhal doğum odasına alınıyorum ama doğum maalesef akşamın 7'sine kadar gerçekleşemiyor. O çok zor ve uzun süre içinde aynı odadaki paravanın arkasında birkaç kadın doğuruyor. İkinci doktor nöbeti devralıyor, hemşireler değişiyor ve bebeğimle ben ölüm kalım savaşı veriyoruz. Tamamen yabancısı olduğum tüm görevlilerin hepsi birbirinden iyi ve şefkatli, devamlı moral vererek tükenmekte olan gücümü tazelemeye çabalıyorlar. Ve nihayet, "Müjde, bir oğlun oldu" sesleri. Mehmet'imin kendi dilinde yeni dünyaya merhaba haykırışı. Birçok kadının aksine hep oğlum olsun istemiştim. Sanırım bilinçaltındaki erkeğe güven özlemimden Feridun'un bana asla tattıramadığı sıcacık, ferahlatıcı bir his. Şimdi bu güzel hissi, tanıdığından bambaşka bir ortama gözlerini açmış şaşkın bebeğime verebilmek için şefkatle kucaklıyorum onu. Ana rahminde bulduğu sıcaklığı ve güveni, ana kollarında da hissetsin istiyorum. Geceleri uykumu bölerek kalkmak zorunda kaldığımda bile kızamıyor. Ancak Mehmet'imi rahatlattığım zaman ben de rahat bir nefes alabiliyorum. Ancak onun iyiliği açısından ve kendi fedakarlığımın bir gün geri teperek beni huzursuz, sinirli bir anneye dönüştürmemesi için Mehmet'e gerekli disiplini de uygulamaya kararlıyım. Evine geldiği günden itibaren kendi güzel odasında yalnız yatıyorum. İlk birkaç haftanın deneyim sürecinden sonra belirli saatlere ve düzene uyum sağlayıp akşam 6'da banyosunu yapmış, sütünü içmiş, gece uykusuna dalıyor. Sonraki saatler anne ve babaya ait. Biz gürültüsüz, şamatasız, bisküvilerimizi içip yemeğimizi rahatça yiyebiliyoruz. Bunu sağlamak için hayli direnç ve çaba gösteriyorum gerçi. Ama Mehmet'im de iyi huylu, akıllı bir bebek. Gerekli kurallara uymayı bilecek ama haksızlığı asla kabul etmeyecek kişiliği yavaş yavaş belirginleşiyor. Henüz 2-3 yaşlarında tombul, sağlıklı, neşeli bir çocuktu. Kolları, bacakları yumuk yumuk, kısa tıraşlı kafa toz toparlak, gamzeli yanakları, gözleri yüz yuvarlak, gerçekten çok sevimli. Bir sabah telefon ve kapı zilleri arasında bunu almış koşuştururken, Mehmet, önemsiz, bana göre tabii bir şey istemişti. O telaş içinde, isteğini umursamayınca, ısrarı sürdürdü ve ben de poposuna bir tokat attım. Telefona cevap verip döndüğümde, tokadı yediği yerde duruyor, kara zeytin gözlerini bana dikmiş, ayağını belli bir tempo ile yere vurarak çok sakin bir sesle "Daha döv!" diyordu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. İstediği tokadı atsam bir türlü, sarılıp kucaklasam başka türlü. Hatırladığım kadarıyla bir süre onu duymazdan gelip sonra anlayabileceği, daha doğrusu anlatabileceğim bir açıklamada bulunarak haksız tokadımı affettirmeye çalışmıştım. Fevri ve mantıksız hareket eden sinirli bir anneye sanırım bundan güzel ceza bulunamazdı. Açık hava tutkunu olduğumdan, 2 haftalık bebekken bile Mehmet'imi her gün arabasıyla çıkarıyor, ben de vazgeçilmez yürüyüşümü gerçekleştiriyordum. O zamanlar Boğaz Sokağı'nın devamı, Sheraton Oteli ve Karum sahası sadece bağlarla kaplı. Hava kirliliği, trafik gibi sorunlar yok. Karda, yağmurda bile yürüyüş büyük keyif. 2-3 yaşlarına geldiğinde ise hemen evin yanında yeni yapılan çocuk parkına götürmeye başlamıştım. Bazen babaannesi veya babasının da bize katıldığı olurdu. Devamlı park kapısında duran simitçi çocukların gözdesiydi. Ben ve kayınvalidem, Mehmet'in de diğerleri gibi simit yemesinde bir sakınca görmezken, hijyen hastası Peridun, sokakta satılan o pis simitlerden alınmasına kesinlikle karşıydı. Zavallı Mehmet'in aklı, bu iki çelişkili tutum arasında kim bilir nasıl karışmakta ve isyan etmekteydi. O sıralar kısa bir tatil için İstanbul'a gitmiştik. Genelde evde olan babam ve 4 yaşlarındaki torunum, pek güzel anlaşıyor, içinde hala kırmızı balıklar yüzen havuz başında birlikte eğleniyorlardı. Melek sinemasında Walt Disney'in bir şaheserinin oynadığını, galiba Fantasia'ydı. Gazeteden öğrenince Feridun ve ben çok sevinip Mehmet'i götürmeye karar verdik. Bu onun sinemaya ilk gidişi olacaktı, ne yapacağını merak ediyorduk. Salon kararı, film başlar başlamaz, Mehmet'in dikkati perdeden çok arkadan gelen projektör ışığına odaklanmıştı. Biz hayal kırıklığı içinde filmi göstermeye çalışıyoruz ama o sahneye bir göz atıp yine arkasını dönerek karanlığı delen güçlü ışığın sırrını çözmeye çalışıyordu. Bu ilginç seanstan sonra sinema çıkışlarının şaşmaz görüntüsü kaldırım simitçisine rastladık. Gözleri parıldayan Peridun, bir İstanbul simidi yenir şimdi diyerek hemen 3 tane aldı ve birini hevesle Mehmet'e uzattığında belki de hayatının şokunu yaşadı. Meydan okuyan, yüz yuvarlak kara gözler onu önce yukarıdan aşağı, sonra aşağıdan yukarı süzdü. Kararlı, tok bir ses, "Ben sokak simidi yemem," dedi. Elimizde simitlerle kala kalmıştık. Birkaç lokmayı güçlükle yutup kalanı çantama sokuşturdum. Çelişkili davranış sergileyen tutarsız baba, bacak kadar oğlundan dersini almıştı. Çocuk yetiştirirken sadece fedakar ve sevecen ana baba olmanın yetersizliğini canlı örnek işte. Son 3-4 yıl içinde bir sayfiye semti gibi olan Yeşil, Sakin Levent maalesef şehirleşmeye yönelmiş. Otobüsler, dükkanlar çoğalmış. Güzelim evlerin üzerine çirkin katlar çıkılıp estetik görünüm bozulmuş. Bizim evde ve yaşam biçiminde henüz belirgin bir değişiklik yok. Sadece London School of Economics'ten o yıl mezun olan kardeşim Okan'ın uyarıları sayesinde artık hiçbir işlevi kalmayan, araba ve şoförden vazgeçilip bir masraf kapısı kapatılmış. Galiba aşçı ve karısı da yok ama devamlı hizmet eden bir kadın var. Hep yadırgadığım için hatırlıyorum. Yemek sırasında annem küçük çanının çıngırdattığında gelip servis yapıyor veya boş tabakları topluyor. Babam Malatya civarında bir kömür madeni alıp idaresini Okan'a bırakmış. Kazançlı olacağına yürekten inanıyor ama olmayacak. Bu arada pek çok kişinin üzülmesine, hepimizin utanmasına neden olan Yassıada duruşmaları nihayet sonuçlanıp bir avuç milletvekili tahliye edilmiş. Aralarında Hulusi Köymen de var. Hüzünlü bir sevinçle evine, ailesine kavuşuyor. İlk torunu ile tanışıp şakalaşıyor. Süzülmüş, çökmüş, yüzüne kederli bir ifade yerleşmiş. Şakalaşması, tebessümü bile o ifadeyi silemiyor. Yassıada'da olup bitenlerden asla konuşmuyor. Bu sessizliğe saygı duyarak uzun zamandır kafamızda yığılmış, cevap bekleyen soruları soramıyoruz. Ara sıra aniden canlanıveren bir hatırayı şakaya dönüştürerek nakletmeye çalışıyor. Örneğin yedikleri bir yemekten bağırsakları bozulan tüm koğuş arkadaşlarının tuvalete gidebilmek için çektikleri sıkıntılardan bahsediyor bir gün. O kederli tebessümüyle nöbetçi askere nasıl yalvardıklarını ve birçoğunun bekleme sırasında daha fazla dayanamayıp üstlerini başlarını berbat ettiklerini anlatıyor. Bu ona göre önemsiz gibi görünen olay bile yaşananların boyutlarını ışık tutmakta. Artık kendisini tamamen dine ve tefekküre veren Hulusi Bey, politikayla dünyamızın karmaşık işleriyle hiç ilgilenmiyor. Geçirdiği kötü deneyim sürecinde kadercilik felsefesini benimseyerek insanoğlunun asla değiştiremeyeceği bir çizgisi olduğuna inanmış, boyun eğmiş. Nitekim kısa bir süre sonra çok sevdiği, küçümsenemeyecek hizmetler verdiği Bursa'da bir kalp krizi sonucu adeta özlemini duyduğu öbür dünyaya göçüyor. Aşırı tutumluluğu sayesinde ardında bir hayli mal mülk bırakarak. Kirazi Yayla'da en güzel saatlerinde bırakılıp gidilir mi bu cennet diyen sesi kulaklarımda hep yankılanacak ve gece vakti kar yağmur altında Gazi Osman Paşa durağında otobüs bekleyen yaşlı adamın görüntüsü belleğimden hiç silinmeyecek. Onun aramızdan ayrılışı ile Feridun'un annesine olan marazi düşkünlüğü artıyor. Zaten yanlış başlayan ilişkiler bundan böyle büsbütün sağlıksız bir ortama sürüklenecek. Semiha Hanım artık sadece pazar günleri değil, sık sık bizde ve devamlı kendini acındırmakta. Feridun'un zaafından yararlanarak duygu sömürüsü yapmakta. İzmir Caddesi'ndeki yeni dairesinde tek başına ölüp cesedinin kokuşacağından yakınarak hem oğluna hem de bana uykusuz geceler yaşatıyor. Gelin birlikte oturalım veya bizim alt katımıza yerleşin diyoruz, kabul etmiyor. Çünkü Kızılay'ın hareketli ortamını, çarşısını, sinemalarını seviyor. Büyük bir bencillikle zavallı dul maskesi ardına sığınarak bizim yaşamımızı cehenneme dönüştürmekte. Bu arada küçük oğlu Aydın, henüz siyasal bilgiler fakültesi öğrencisiyken, kendinden büyük, Bursalı bir kızla evlenmiş. Semiha Hanım kederinden nikah törenine kara gözlükler takarak katılmıştı. Ama bu istenmeyen yeni gelin Aynur, benim başaramadığımı başarıyor. Tabii ki kocasının da desteğiyle aile ilişkilerine sağlıklı bir çizgi çizerek herkese nerede durmaları gerektiğini hatırlatıyorlar. Ayda bir lütfedip davet etseler bile bu sadece bir akşam yemeği oluyor. Kayınvalidem gözlerimin içine baka baka "Eh ne de olsa gençtirler, uyumak isterler." diyerek yarama tuz biber ekiyor. Ben evlenir evlenmez her pazar sabahı onları ağırlamaya başladığımda Aynur'dan en az 5-6 yaş daha gençtim. Öfkem tavana vuruyor. Ben neden başaramadım sorusu beynimi kemirirken yılların suskun birikimi geri tepmeye başlıyor. 2 haftalık yaz tatillerini İş Bankası'nın İstanbul Yelkenkaya tesislerinde geçirmeye başladık. Dördümüz birlikte tabii. Arası sadece bez bir paravan ile bölünmüş yatak odasına Mehmet ve kayınvalidem kalıyor. Açıkçası tatil süresince kadın bizimle aynı odada yatarak diğer kamp sakinlerinin açık eleştirilerini hedef oluyor. Ama aldıran kim? Oysa evlilik sonun başlangıcına doğru yol almaya başladı bile. Filizlenen huzursuzluğun sadece Mehmet'in farkında. Sorgulayan gözleri yüz ifademi devamlı incelemekte. Çaresizliğimi sezerse hemen sarılıp beni avutan hatta güldürebilen bir şeyler söylüyor. Bu koşullar altında ve artık oğluma gerekeni yeterince veremeyeceğimin bilincinde onu yuvaya göndermeye kararlıyım. Kavaklıdere'deki Teğmen Kamaz ilk ve anaokulundan övgüyle bahsediliyor. Kendim gidip pırıl pırıl bakımlı binayı görünce ve hele örnek yuva seçilen anaokulunun deneyimli, tatlı dilli öğretmeni Saime Hanım'la konuşunca çok mutlu oluyorum. Mehmet yıllar sürecek okul yaşamına ilk adımını isteyerek, sevinerek atıyor. Öğleyin eve döndüğünde... Tamam. Öğleyin eve döndüğünde o gün yaşananların heyecanı ve gelinci kırmızısı önlüğünden olmadı yine. Öğleyin eve döndüğünde o gün yaşananların heyecanı ve gelinci kırmızı önlüğünün rengi gamzeleri çok belirginleşen yanaklarında yansımakta. Soluk soluğa olanları anlatıyor. Bu sabah öğretmen bize kızdı. Sizi münasebetsizler, sizi diye azarladı diyor. İşte Saime Hanım'ın yeteneği ve kişiliği. Sadece münasebetsizler diyerek, daha bu zor kelimeyi söylemeyi bile beceremeyen çocuklar üzerinde böylesine etkili olmayı başarabiliyor. Teğmen Kalmaz'a sık sık uğrayıp, çalışmaları izleyerek tekrar okul havasını, solumunun hazzını yaşarken bir gün müdür bey benimle odasında konuşmak istiyor. Önerisi ilginç. 3, 4 ve 5. sınıflar için çok az bir ücret karşılığı İngilizce kursları başlatmayı tasarlıyormuş. Eğer ben öğretmenlik görevini üstlenirsem derhal girişimde bulunacak. Bir an düşünüyorum. Buradaki olanakları kısıtlı çocuklara, kolejdekilerden daha yararlı olabilirim. Üstelik evime yakın, çalışma saatleri az. Mehmet'i ihmal etmem gerekmeyecek. Öneriyi hemen kabul ederek bir hafta sonra derslere başlıyorum. Bu haftada sadece 6 saatlik bir görev ama olsun. Yine de faydalı olabilir, sorunları arkamda bırakarak özlediğim sınıf havasına girebilir, öğretme zevkini yeniden tadabilirim. Aynen düşündüğüm gibi olacak ve Teğmen Kalmaz'daki görevim Mehmet ilkokulu bitirinceye kadar keyifle, başarıyla devam edecek. Okulun yegane İngilizce öğretmeni olmak ve öğrencilerim arasında oğlumu görmek ayrıcalığını da yaşayarak. Daha da önemlisi, Mehmet'e belli etmeden onun yeni yaşamındaki tutumunu yakından izleyebilme, öğretmeniyle sık sık konuşabilme olanağım var. Tez hazırlığı için anaokulunda gözlemde bulunmak amacıyla gelen gencecik öğretmen adaylarının izlenimlerine göre Mehmet, sosyal aktivitelere yaklaşımı çok olumlu ama kitle psikolojisine genelde katılmıyor. Örneğin tüm arkadaşları bahçede yeşil bir cam parçası bulup "Vermem ki" diye haykırarak kaçan kızın peşinden koşarken Mehmet olayı hiç önemsemeden toprakla oynamaya devam ediyor. Kız onun başına dikilip dikkatini çekmeye çabalayınca da "Bana ne? O cam parçasını istemiyorum ki" diyerek kızı uzaklaştırıyor. Başka bir izlenime göre yeni şekillenmeye başlayan kişiliğinde azim ve inat çizgileri birbirine çok yakın. Yanlış bir tutumla azmin inada dönüşebileceği konusunda uyarılıyorum. Aslında çoğumuz için geçerli değil mi bu ikilem? Biri olumlu, diğeri olumsuz. İki çok farklı ama aynı zamanda yek diğerine yakın özellik yaşamlarımızı etkileyip durmuyor mu? İşte Muhsine Hanım ve Hüsamettin Bey'in bu varsayımı örnek yaşamları. Azimden inada dönüşü veren tutum yüzünden hızla felakete sürüklenmekteler. Yatırım yaptıkları kömür ocağı da zarar edince, 1-2 yıl içinde Kanlıca'daki denize sıfır arsa, pişmiş nohut büyüklüğünde 3 burlanta tek taş içeren mücevherler, ipek acam halıları, antikalar, kilolarla gümüş ve Levent evlerinin bir tanesi yok pahasına satılarak borçların bir kısmı ödenmiş ama kışlık kömür alacak para kalmamış. Annem son mektubunda kim bilir ne kadar utanarak benden yardım istiyor. Benim tek kuruşum, kişisel param yok. Kazandığımı hep evin ihtiyaçlarına harcamışım. Köymenlerden istemeyecek kadar da gururluyum. Zaten vermezler. Nitekim evlendiğimde gelen gümüş hediyelerden bir iki tabağı, hurda fiyatına satmak için benimle gümüşçüye gelen Semiye Hanım'ın kılı kıpırdamıyor. Koca koca parçaları 3-500 liraya satışımı o donuk ifadesiyle seyredip duruyor. Gümüşleri sattığımı üzülmüyorum ama onun duyarsızlığı beni çok incitiyor. Üstüne üstlük bir gün bu kadar üzülüp çırpınışıma bir anlam veremediğini ima ederek tombul kollarını kavuşturmuş sıradan bir şey söylercesine "Bursa'da Hüsamettin Bey'in senin öz baban olmadığı rivayet ediliyor," diyor. Devamı yine yok tabii. Bu şok edici haberi ilk duyduğum güne gidiyorum hemen. Boğazın beni adeta çeken akıntılı, girdaplı suları gözümde bir an için tekrar canlanıyor ama bu kez beynimde çırpınıyor. Karmaşık duygularımı Semiye Hanım'a anlatmaya hiç niyetim yok. Sakin bir tonla "Biliyorum," deyip odadan çıkıyor ve düşünüyorum. Konu merak dışında yıllar önceki önemini gerçekten yitirmiş. Benim için bir tek baba imajı var. Kendimi bildim bileli, üzerime titreyen, otoriter ama sevecen Hüsamettin Bey. Bir ara İstanbul'a ailemi ziyarete gidiyorum. Evde artık hiç yardımcı yok. Vaktiyle hizmetkarların yattıkları odalara onlar yerleşmişler. Kız kardeşim Şadiye yakalandığı mikrobik sarılık sonucu İngiltere'deki eğitimini tamamlayamadan dönmek zorunda kalmış, yatak istirahati gerektiren nekaat devresi geçirmekte. Annemde en ufak bir bezginlik, kötümserlik belirtisi görülmüyor. Sabahları çok erken kalkarak yapılacak yemekleri yapıyor ki kalan zamanını kocasıyla baş başa geçirebilsin. İşlerin ona kaldığını, yorulduğunu hissettirmek istemiyor bu onurlu adama. Pencere önündeki iki berjer koltuğa oturup gün boyu tatlı tatlı sohbet ediyorlar. Annemin elinde bir örgü, babam da gazete, saatine göre kahve, ıhlamur, nane limon içerek bitmek tükenmek bilmez konularda konuşup duruyorlar. Gerçekten çok hoş. İçinde bulundukları umutsuz koşullara karşın huzur verici bir görüntü sergiliyorlar. Pişmanlık yok, sızlanma, şikayet yok ama derin bir sevgi ve muhabbet var. İçim biraz rahatlamış olarak dönüyorum Ankara'ya. Gerçi durumun ciddiyeti ortada ama hiç değilse Muhsine Hanım'ın kişiliği sayesinde dramatize edilip kahredici sahneler yaşanmıyor. Dönüşümden az sonra kardeşim Okan'ın askerlik görevi için Kuva'da Ankara'ya çektiğini öğreniyoruz. Hafta sonlarını bizde geçirecek ve bu arada rastlantı veya kader, ne isterseniz öyle deyin, sonucu yaşamı yepyeni bir boyut kazanacak. Kayınbiraderim Aydın dolayısıyla tanıştığı dul bir hanıma aşık olup hemen evlenecek. Önceleri mutlu fakat ileriki yıllarda büyük mutsuzluğa dönüşecek, acı sonuna nokta alınacak bir evlilik. Mutlu başlayıp çiftler ne olduğunu, neden olduğunu anlayamadan mutsuzluğa dönüşüveren birçok evlilik gibi. O sıralarda Ankara'da Mr. and Mrs. Wrong modası var. Yani bay ve bayan yanlış. Ama nedense hep İngilizcesi söyleniyor. Katıldığımız sözde dostlar arasındaki gece toplantılarında beni dansa kaldıran hemen her erkek kulağıma bu moda benzetmeyi fısıldıyor. Açıkçası yanlış seçim yaptığını belirterek karısını yeriyor. Dolayısıyla da beni ve kendisini küçük düşürüyor ama farkında bile değil. Aklınca iltifat ediyor. Çevreme bakıyorum, kim kimin karısı veya kocası belli değil. Feridun bir hanımla yanak yana dans etmekte ve büyük olasılıkla kulağına aynı tekerlemeyi fısıldamakta. Çok rahatsız ve huzursuzum. Kendime olan saygımı yitirmekten korkuyorum. Neyse ki birkaç gerçek dostumuz da var. Örneğin o sıralarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Uğur Ersoy ve karısı Feri. 1-2 yıl önce Feri ile ilk tanıştığımda 40 yıllık sağlam dostluk temelleri atıldığının farkında değildim. İlk izlenimim onun sarışın, güzelden öte, ışıl ışıl, sıcakkanlı, neşeli, hoş sohbet bir kadın olduğuydu. Ne kadar akıllı, dengeli ve dost canlısı olduğunu ancak zaman içinde öğrenecektim. Yardım elini cömertçe uzatan ama gereğinde, karşısındakinin aklını başına getirmek için acımasız bir şamarı da esirgemeyen gerçek bir dost. Sızlanmaya, kendini acındırmaya asla tahammülü olmayan ve bu kuralı çok zor şartlar altında bile bizzat uygulayan akılcı, aydınlık bir kadın. Ersoylar o sıralarda Çankaya Caddesi'nin sonunda bahçe içinde L şeklinde tek katlı çok güzel bir evde otururlardı. Çevre kırsal, kışlar oralara geceleri kurtların inebileceği kadar sertti. Ben her mevsimde oraya yürümeye bayılır ve bazen Mehmet'i de yanıma alırdım. Arkadaş ziyareti için gittiğim yegane ev orasıydı. Sıcacık aile ortamının devamlı hissedildiği, babadan kalma eşyaların değerlendirildiği Ersoyların evi. Mehmet yaşlarında bir kızları, bir oğulları ve daima bir kedileri var. Evlilik sorunlarımı sadece Feri biliyordu. Çünkü dışarıdan bakıldığında mutlu ve uyumlu bir çift gibi görünmekteydi Feridun ve Gülköymen. Ancak Feri'nin her ayrıntıyı yakalayan berrak mavi gözlerinden hiçbir gerçek kaçmazdı. Zaman zaman dertleşirdik tabii. Tek çözümün boşanma olduğu kesindi ama ben devamlı "Eli Mehmet ilkokulu bitirsin" demekteyim. İşte bu yıl 5. sınıfa geçiyor. Yaz sonunda annemle babam bizi ziyarete geliyorlar. Hüsamettin Bey zayıflamış, birkaç ay içinde çökmüş ve belirgin şekilde sesi kısılmış. Karşı çıkmasına rağmen aile doktorumuz Profesör Fevzi Rinda'ya götürüyorum. Muayene ve akciğer röntgeni sonucu Fevzi Bey gülerek babamın sırtını okşayıp "Aslan gibisiniz, hiçbir şeyiniz yok" diyerek uğurluyor. Hep birlikte odadan çıkarken "Sen biraz kal Gül, özel konuşacaklarım var" deyince hiçbirimiz şüphelenmiyoruz. Çünkü giderek bozulmakta olan sinir sistemi dengelemek için onun kontrolü altında ilaç kullanmaktayım. Ne var ki baş başa kalınca yüz ifadesi birden değişiyor ve maalesef çok ilerlemiş ve metastaz yapmış akciğer kanseri. Ancak 1-2 aylık ömrü var. Çok acı çekmemesi için derhal bir hastaneye yatarak şua tedavisi görmesi gerek diyor. Donup kalıyor, şok geçiriyor ama güler yüze odadan çıkmayı başarıyorum. Taksiyle eve dönerken Konuşacak bir şeyler buluyorum ama kafam zonkluyor, beynim uyuşuyor. Anneme nasıl söyleyeceğim? Acilen gerekli parayı nereden bulacağız? Nitekim acı haberi anneme duyurduğumda onun yüz ifadesi de üzüntüden çok şaşkınlık ve çaresizlik sergiliyor. Hayatımda ilk ve sanırım son kez böylesine bir yıkım altında çökmüş görüyorum onu. Bir anda engada dönüşmüş bu güçlü kadını teselli etmeye çalışarak Feridun ile konuşacağımı söylüyorum. Ufacık da olsa bir umudum var. Belli çevrelerde insanlık can çekişiyor olabilir ama henüz ölmedi ya. Oysa alacağım cevap, harcarken paraları savurturken düşünmeliydiler bu günleri oluyor. Ne gözlerimden süzülen yaşlar, ne de elimde neyim varsa satar borcumu öderim sözleri etkiliyor bu inanılmaz tutumu. Sonunda lütfedip sadaka kabilinden hatırladığım kadarıyla 5.000 lira veriyor. Hüsamettin Bey'i İstanbul'a götürecek taksi parası. Birkaç gün içinde büsbütün güçten düştüğü ve doktor öyle önerdiği için taksiyle gidecekler. İkisi de gitmekte kararlı ve ısrarlı. O bitkin ama hala asil yüze, yüreğim parçalanarak son kez bakıyor. Çökmüş bedene, tüm gücümü vermek istercesine sarılıyorum. İki insan enkazı taşıyan taksi, İstanbul'daki akrabalarım ve Tanrı'nın insafına sığmak üzere uzaklaşıyorum. İlk şoku atlatan Muhsine Hanım, para sorununu bir şekilde hallederek babamı Alman hastanesine yatırıp kendisi de refakatçi olarak kalıyor. 3 haftalık tedavi sonunda iyileştiği söylenerek taburcu edilen Hüsamettin Bey, evine kavuşup kendi yatağında yattığı ilk gece uykusunda huzur içinde ölüyor. Onun ölümüyle sanki bir devir kapanmış oluyor. Aile direğimizin çöküşünün ardından yaklaşık 1 yıl içinde hem annemin hem de biz 3 kardeşin yaşam biçimleriyle birlikte adeta kişiliklerinde bile değişiklikler baş gösterecek. Muhsine Hanım oturduğu evi de satarak tüm borçlarını ödedikten sonra elinde kalan parayla Yeni Levent'te küçük bir daire alıp oraya yerleşecek. 3 evladından başka hiçbir güvencesi, maaş, sigorta yok. Belki de bu nedenle verici, yapıcı kişiliği yavaş yavaş silinerek hep talep eden, İngiltere eğitimimizi sık sık kafamıza vuran, kaprisli bir kişilik ortaya çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla geliniyle zaten pek iyi olmayan ilişkileri büsbütün bozularak biricik oğlundan da kopacak. Askerlik görevini tamamlayan erkek kardeşim Okan, Shell şirketinde her bakımdan tatmin edici bir iş bularak Levent'e yerleşecek. Aynı semtte oturmalarına karşın bir zamanlar çok düşkün olduğu anasından uzak duracak, gerekli ilgiyi göstermeyecek. Kendi açılarından önceleri her şey yolunda gibi görünürken sonradan özel yaşamları tam bir çıkmaza girecek. Karısının kumar zaafı, çevresinin de etkisiyle bağımlılığa dönüşerek felakete yol açacak. Üzerinde hiçbir otoritesi olmayan kocasından gizli sattığı takıları, altınları tükettikten sonra ezici bir borç altında kalınca kumar masası başında fenalaşarak felç olacak. Kısmi felçli bir durumda 7 yıl boyunca Okan'la birlikte cehennem hayatı yaşayacaklar. Uluslararası bir şirkette çalışan ve asla evlenmeyeceğini, hayatını özgürce yönlendireceğini söyleyip duran kız kardeşim Şadiye, aynı şirkette çalışan kendisinden 35 yaş büyük Rene Manbury ile aşk evliliği yapacak. Uzun boylu, gür beyaz saçlı, 60'ına merdiven dayamış, hala çok yakışıklı bir İsviçreli. Yıllar önce Galatasaray Lisesi'ne resim öğretmeni olarak gelip Türkiye'ye yerleşen ve ülkemiz hakkında ilk turistik kılavuzu hazırlayan Ernst Manbury'nin oğlu. Şimdi kendisi emekli olmak üzere ve yaşamının geri kalanını deniz kenarında sakin bir yerde tamamlamak istiyor. Şadiye ile birlikte Ege ve Akdeniz sahillerini karış karış gezdikten sonra Bodrum yakınında Türkbükü köyünü keşfederek orada denize 0-3-5 dönümlük bir arsa satın alıyorlar. Bu şirin ve henüz bakir köye ilk yabancı evi büyük güçlüklerle Rene yapacak ve yıllarca yaz kış orada yaşayacaklar. Şahane bir doğa var ama yol, su, elektrik yok. Henüz 26 yaşlarında olan Şadiye, sevdiği erkek uğruna büyük şehir nimetleri ve kargaşasından uzak Türkbükü'nde romantik ama meşakkatli bir yaşam sürdürecek. Dış dünya ile yegane bağlantıları parazitli bir radyo. 6. ayrımın sonu sayfa 42.